Ayrım 24.
Alberta geceyi berbat ettin diye ağlayıp bağırıyor. Ben de sadece aralarını bulmaya çalıştığımı anlatıyorum. Senin arkadaşına yardım etmeye çalışıyordum. Bana teşekkür etmen gerekirken bağırıyorsun. Neyse ki Joyce o sırada pastanın kesileceğini haber vererek herkesi masaya çağırıyor. Brian pastanın toparlanmış halini görünce karısını tebrik ederek öpüyor. Şarkılar söyleniyor, gelin ve damat olarak pastayı kesiyoruz. Dilimler pek düzgün kesilmese de Alberta yatışmış görünüyor. Joyce kahve yapayım diyor ama kocası birer içki daha içelim diyor ve Alberta çıldırıp parmağındaki yüzüğü camdan fırlatıyor. Ve anında parmağındaki yüzüğün büyük annesinin 100 yıllık yüzüğü olduğunu hatırlıyor. Şimdi yüzüğü nasıl bulacağız? Hep senin yüzünden. Nasıl oldu da senin gibi bir adamla evlenmek gafletine düştüm? Evde bir fener bulamadığımız için çakmaklarla bahçeye iniyoruz. Dietrich birden yüzüğü bulduğunu haber veriyor. Ama Alberta yüzüğü parmağına takmıyor. Bu evliliğin yürüyüp yürüyemeyeceğine inanana kadar takmayacağım diyor. Yüzüğü çantasına atıyor. Partinin sonunda Jim ve Sheila ile bir taksi çağırıyoruz. Bizi Brooklyn'e bırakıp Manhattan'a devam edecekler. Arabada kimse konuşmuyor. Jim ile Sheila kavgalı. Alberta ile ben de kavgalıyız. Bu gece bu evliliği bitiriyorum diye isyan ediyorum. Ne halim varsa gör. Taksi duruyor. Ben arkadan Sheila ile Alberta'nın yanından iniyorum. Jim de önden iniyor ve yanıma geliyor. Alberta'nın da ineceğini umarak arabaya geri dönmeyi düşünüyor ama Alberta taksinin kapısını çekiyor ve taksi uzaklaşıyor. Kaldırımda Jim'le kala kalıyoruz. Düğün gecena dostum, hani gelinin, hani benim gelinim, Jim'le benim eve gidiyoruz. Dolapta altılık bir bira kasası buluyoruz ve kanepeye geçip John Wayne'in bir kovboy filmini seyrediyoruz. 46. 1963 yılının bir yaz günü annem bana telefon ediyor. Babandan mektup var. Babam artık bambaşka bir insan olduğunu yazıyor. 3 yıldır ağzına içki koymamış ve bir manastırda çalışıyormuş. Babam manastırda çalışıyorsa rahipler sonsuza kadar oruca girmiştir diyorum. Annem hiç gülmüyor. Baban Queen Mary ile 3 haftalığına buraya geliyor diyor kaygılı bir sesle. Tekrar bir arada olabilmek çok güzel diye yazmış. Annem onunla aynı yatağı paylaşmak zorunda olduğunu biliyor. Hatta Tanrı bir kez iki insanı birleştirmişse aynı mezarı paylaşmaları gerektiğini de biliyor. Annem kararsız görünüyor. Malaşi'ye ne yapması gerektiğini sormuş. O da neden olmasın demiş. Annem bana da fikrimi soruyor. Ben hayatını mahveden bu adamın şimdi kalkıp bir limana sığınır gibi ona gelmesini hoş karşılamıyorum. Annem hala kararsız. Ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Aslında Flatbush'taki o evde kendini yapayalnız hissediyor. İrlandalıların bir sözü vardır. Katlanmak yalnızlıktan iyidir. Annem de 55 yaşında. Ya bu adamı tekrar kabullenecek ya da ömrünün sonuna kadar yalnız yaşamayı göze alacak. Ona Junior lokantasında buluşup bir kahve içelim diyorum. Annem lokantaya benden önce gelmiş sigarasını içiyor. Çay filan istemiyor. Amerikalılar uzaya adam gönderiyorlar ama bir çay yapmasını bilmiyorlar. Kahve içeyim daha iyi. Sigarasını ve kahvesini içerken Tanrı biliyor ne yapacağıma karar veremedim diyor. Ailemiz yine parçalanmaya başladı. Malaşi iki çocuktan sonra Linda'dan ayrıldı. Michael karısıyla Kaliforniya'ya yerleşti. Alfie'nin Bronx'ta ne yaptığını, nasıl yaşadığını bile bilmiyoruz. Annem Brooklyn'de İrlandalı Kadınlar Cemiyeti'ne kolayca ulaşabileceği ve istediği her türlü eğlenceye katılabileceği merkezi bir yerde oturuyor ve rahatının yerinde olduğunu söylüyor. Şimdi bu adamın gelip her şeyi alt üst etmesine nasıl izin vereyim diyor. Ama onun yalnızlığını asla itiraf etmeyeceğini biliyorum. İçkisi olmasa baban o kadar da kötü bir insan değildir aslında diyor. Sonunda eğer gerçekten içkiyi bıraktıysa ve dediği gibi bambaşka bir insan olduysa bana da bu yaşımdan sonra bir arkadaş olur işte diyor. Tamam diyorum. 3 haftalığına gelsin bakalım. Gerçekten değişmiş mi görelim. Yolda birden annem elini göğsüne koyup duruyor. Ah kalbim diyor. Sigaradan diyorum. Bilmiyorum. Belki de babamın mektubundan sonra heyecanlandım. Bilmiyorum, bilmiyorum. Kapıda onu yanağından öpüyorum ve merdivenleri oflaya poflaya çıkışını izliyorum. Babam onun hayatını mahvetti diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Annemle Malaşi babamı karşılamaya gittiklerinde o çok değişmiş olan adamımız gemiden zil zurna sarhoş iniyor. O gün ben gemiyi karşılamaya yetişemediğim için babamı görmek için daha sonradan annemin evine gidiyorum. Ancak babam Malaşi ile Alkolikler Derneği'ne gitmiş. Annemle oturup dönmelerini bekliyoruz. Annem ah ben ne yaptım diye yakınıyor. Bu adam değişmez. Neyse ki dönüş bileti var. Ama gözlerinde sönen bir umudun izlerini görüyorum. Belki de doğru düzgün bir hayatı olabileceğine inanmış. Hayalinde kocası, çocukları ve torunlarıyla mutlu bir aile tablosu yaratmıştı. Malachi kızıl sakallarıyla zaten kendi dertlerinden bezmiş görünüyor. Babam son gördüğümden bu yana daha da yaşlanmış ve sanki küçülmüş. Malachi çay içiyor. Babam yine ah oh sesleri çıkararak kanepeye uzanıyor. Malachi masadan kalkıp tepesine dikiliyor. Her şeyden önce bir alkolik olduğunu kabul edeceksin. İlk adım bu. Babam başını sallıyor. Neden kafa sallıyorsun? Alkoliksin ve bunu kabul etmen gerek. Hayır, ben o dernekteki zavallı insanlar gibi alkolik değilim. Ben ispirto içmiyorum. Malachi kollarını iki yana açıp masaya dönüyor. Hiçbirimiz konuşmuyoruz. Bu adamın sabah beni okula uğurladığı günler bana ocağın karşısında anlattığı masallar aklıma geliyor. Dürüst yanları, terbiye anlayışı, dinine bağlılığı, titizlikleri olan bir insan olduğunu biliyorum. Ama haftalığını aldığı anda nasıl bir krize girdiğini, paralarını içkiye yatırıp önüne gelene nasıl bira ısmarladığını da biliyorum. Annemin ertesi gün bir lokma ekmeği nasıl bulacağını düşünerek ocağın karşısında ağladığı günleri de çok iyi biliyorum. Ama bir şey daha biliyorum. Eğer annemle babamdan birinin tarafını tutmam gerekirse babamın tarafını tutacağım. Annemin ailesi bana hep babasının garip yanlarını almış demezler miydi? Eğer kan çeker sözü doğruysa ben de kuzeyliyim. Ve o insanlar haklı. Çünkü ne zaman Belfast'a gitsem kendimi yurdumda hissetmişimdir. Son gece babam bir yürüyüşe çıkmak istiyor. Annemle Malachi çok yorgun olduklarını söylüyorlar. Zaten babamın New York'ta kaldığı süre içinde onlar benden daha çok onunla birlikte olmuştu. Ben çıkarım diyorum. Bu adam benim babam ve ben o anda sanki 9 yaşında bir çocuğum. Babam şapkasını takıyor ve flat başta yürümeye başlıyoruz. Oh oh, hava pek güzel. Öyle. Çok kuru. Böyle bir havada insanın ağzı daha beter kurur. Az ileride ağzı kuruyanlar için sıra sıra barların bulunduğu Long Island tren istasyonu var. Buradaki barları hatırlıyor musun baba? Ne diye böyle yerleri hatırlayacakmışım? Çünkü sen böyle yerlerden çıkmazdın. Biz de seni bir buralarda aramaya gelirdik. Aa evet, zaman zaman buralarda çalıştığım oldu. Size ekmek getirmek için. Artık bu konunun üstüne gitmiyorum. Ama o lafı döndürüp şunlardan birine girip kuruyan ağzımızı ıslatsak fena olmayacak diyor. Hani artık içmiyordun? Doğru, içmiyorum. Ama gemiden sarhoş inmişsin. Yo, beni gemi tuttu. Hadi şurada ağzımızı biraz ıslatalım. Biralarımızı içerken bana annemin çok iyi bir insan olduğunu ve benim de anneme iyi davranmam gerektiğini söylüyor. Malachi de iyi çocuktur. Ama kızıl sakallarıyla onu biraz yadırgıyorum. Nereden çıkmış o kızıl sakallar öyle? Senin bir protestan kızıyla evlenmene de üzüldüm aslında. Ama daha genç, bir gün katolik olur. Diğer yandan öğretmen olduğuna çok sevindim. Bütün halaların gibi. Hadi bir sakıncası yoksa birer tane daha içelim. Hiçbir sakıncası yok doğrusu. Flat başta bir bardan diğerine bir içki daha derken bir içki daha içmemizin bence hiçbir sakıncası yok. Ama onu eve bırakırken yukarıya çıkmıyorum. Annemle Malachi'nin bana suçlayan gözlerle bakmasına tahammülüm yok. Babam ertesi gün dönüyor ama annemin kal demesini bekliyor. Anlaşmanın bir yolu bulunur. Çok iyi olurdu diyorum. Ya yeniden hep birlikte olurduk. Ben artık bambaşka bir insanım. El sıkışıp ayrılıyoruz. Ertesi sabah annem telefonla beni arıyor. Ah, dün gece baban delirdi. Ne yaptı? Onu eve körkütük sarhoş getirdin. Sarhoş değildi, birkaç şişe bira içti sadece. Ne birkaç şişesi? Kim bilir kaç şişe içti. Ben de evde yalnızdım. Malachi Manhattan'a gitmişti. Baban gemide aldığı viskiyi çıkartıp bir de onu içti. Sonunda polis çağırdım. Artık defolup gitti. Gemide ona göz kulak olacaklar. Bir delilik yapabilir. Peki ne yaptı? Annem bana babamın ne yaptığını söylemiyor. Ama sanırım babam onunla yatmak istedi. Annemin hayallerinde bu yoktu herhalde. Ama gece seninle çıkmasaydı ve böyle içmeseydi şu anda Queen Mary'de olmazdı gibi laflar etmekten de geri kalmıyor. Onun içmesi benim kabahatim değil diye savunmama rağmen annem bana epeyce ağır konuşuyor. Dün gece son şansımızdı ve bunun böyle olmasında senin rolün çok büyük. 47. Cuma günleri öğretmenler için müthiştir. Çantalarında bir yığın düzeltilecek kağıt ve okunacak kitapla evlerine giderler. Her seferinde bu hafta sonu bütün birikmiş kağıtları okuyup bitireceğim derler. Ne olur ne olmaz Miss Madden yaptığı gibi 40 yıl dolaplarda biriktirilen kağıtları bir gün genç bir öğretmen gelip keşfedebilir. Eve gidip bir kadeh şarabını doldurup Duke Ellington, Hector Berlioz ya da bir başka plak seçip çalarsın ve 150 tane kağıdı okumaya hazırlanırsın. Öğrencilerin çoğunun geçer bir not alıp bir an önce hayata atılmaktan başka kaygısı yoktur. Onun için kağıtlarını geri vermesen de aldırmazlar. Ama bazısı yazar filan olmak hevesindedir ve düzeltmeleri görmek ister. Yüksek notlar bekler. Sınıfın çapkınları yazdıkları kompozisyonlar hakkında öğretmenin yorum yapmasından, hatta sınıfa kompozisyonlarının okunmasından pek böbürlenir. Kızlara poz atarlar. Kağıtlarını aldırmayan diğer gruptan öğrencilerin biri aynı kıza asılıyorsa, ikisi de kabadayı kesilir ve sınıfta birbirleriyle ağız dalaşına girerler. Çünkü bu grubun kalebi pek güçlü değildir. Bu arada öğretmenlerin de iyi kompozisyonları fazla övmesi tehlikelidir. Çünkü merdivenlerde her an bir kaza olabilir. Kalemi güçlü olmayanlar diğer iyi öğrencilere nefret beslemeye başlar. Evet, cuma akşamı kağıtlar ve kitaplarla doğru eve gitmeyi planlarken birdenbire hafta sonu tatiline giriyorum yahu dersin. Bir bira içmeliyim diye düşünüverirsin. Ama evde karın bekliyordur. Derken kapıda Bob Baggert yolunu keser ve önce bir bira diye öncelikle görevimizi hatırlatır. Moirot Bar hemen şurası. Birkaç adım, bitişik. Bir biradan ne çıkar? Bob evli olmadığı için evli bir adamın halinden anlamıyor tabii. Evli bir adam bir biradan sonra durmayı bilemezse, ki bilemez, yanmış demektir. Evde güzel bir cuma akşamı sofrası hazırlayıp onu bekleyen karısının gazabından kurtulamaz. Evet, o anda karılarımız balık kızarttığı tavanın başında yağın giderek donduğunu izleyerek bizi beklemektedir. Biz de Moirot Bar'da ilk içkilerimizi ısmarlamaktayız. Mesleki konuşmalar başlar. Derken güzel bir öğretmen hanım ya da öğrencilerden hoş bir kızın lafı açılırken gözlerimiz de açılır. Sonra azgın erkek öğrencilerden söz açılır. Bizim de ağzımız bozulmaya başlar. Bunun ardından bizi denetlemeye kalkan idarecilere karşı düşmanlığımızı ortaya koyup bu noktada bir birlik oluruz. Onlar sadece bize şunu yapın, bunu yapın demeyi bilirler. Oysa sınıflara girmeye korkar ve o sınıflarda öğretmenlik yapmanın ne demek olduğunu bilemezler. Bazen yeni mezun genç bir öğretmen henüz üniversite kantininin havasından kurtulamamış bir Camus ya da Sartre hastasıdır ve varoluşçuluk mu, insanın özü mü tartışmalarına girer. Tabii sonuçta kendini Moirot Bar'ının aynasının karşısında kendi kendisiyle konuşurken bulur. Okuldaki öğretmenlerin hiçbiri o ünlü Amerikan eğitim sisteminden gelmiyor. İlkokul, orta ve lise, sonra üniversite ve 22 yaşında öğretmenlik. Bob Baggert savaşta Almanya'daymış ve yaralanmış olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak kendisi bu konuda pek konuşmaz. Claude Campbell deniz kuvvetlerinden ayrılmış. Tennis Üniversitesi'ne girerek 28 yaşında bir roman yazmış. Sonra da Brooklyn'de Amerikan romanının kavranması konusunda tez vermiş. İkinci karısıyla ve 6 çocuğuyla mutlu. Evde musluk tamiratından marangozluk işlerine kadar her şeyi beceriyor. Ona baktıkça Goldsmith'in köy okulundaki müdürü aklıma geliyor hep. O küçücük kafası içinde bu kadar bilgiyi taşıması herkesi şaşırtmıştı. Claude daha İsa'nın çarmıha gerildiği yaşa bile gelmemiş. Stanley Garber bara bir kola içmeye uğrar ve üniversitede öğretim üyesi olarak kalmadığına ne kadar pişman olduğunu anlatmaya başlar. Haftada 3-5 saat derse girip hayat üzerine felsefeler yaparsın. Bir tez verir işi yırtarsın. Üniversiteler böyle. Biz de burada akılları bilmem nerelerinde lise öğrencilerini adam etmek için yırtını duralım. Başımızdaki o sersemler de başları dik dolaşsın. O akşam Alberta ile bir yakın doğu Arap restoranında yemek yiyeceğiz. Ama saat 6'yı geçmiş 7'ye geliyor. Saatlerdir beni bekliyor. Ona telefon açsam sen İrlandalı sarhoşun tekisin diye başlayacak. Aynı baban gibi. Eğer Staten Island'daki bara takıldıysan bundan sonra orada kal, hoşça kal. Onu aramayacağım. Aramasam daha iyi olur. Nasıl olsa eve gittiğimde bir kavga çıkacak. İki kavga çıkarmanın gereği yok. Şu anda önemli konuların tartışıldığı bu barda oturmak çok daha kolayıma geliyor. Öğretmenlerin üç ateş ortasında kaldığından söz ediyoruz. Öğrenciler, veliler ve idareciler. Yapılacak iki şey var. Ya diplomatik davranacağız ya da herkese ağzının payını verecek yürekliliği göstereceğiz. Ama öğretmenler sadece 45 dakikada bir çalan zillere göre yaşayan, oturun defterlerinizi açın diye çocukları sürekli dürtükleyen birer çobandır. Dersi dinlesene, ben bir başka dilden mi konuşuyorum? Karne notlarınız sınırda, son sınava çok çalışmanız gerek. Öyle mi? Babanı mı getireceksin? Getir bakalım. İstersen bütün sülaleni getir. Yine mi kalemin yok Pete? Bu veda ettiğim kaçıncı kalem acaba? Hayır Filiz, her gün aybaşı olsan da sana tuvalet izni yok. Çünkü senin Eddie ile buluşup aşağıda işi pişirmek için izin istediğini biliyorum. 9 ay sonra kucağında bir bebek, hadi bakalım Eddie, Filiz ile evlenmezsen hayatın kaydı. Bu hikayeleri bilirim. Bak seni bir faciadan kurtarıyorum. Yok yok, teşekkür etmene gerek yok. Tabii bunlar aramızda konuşulanlar. Hiçbir öğretmen aklını kaçırmadıysa sınıfta bu şekilde konuşmaz. ve Phyllis'in başına gelecekleri bilse de hiçbir öğretmen tuvalet iznine hayır diyemez. Okulda bazı başarılı öğretmenler de vardır. Onlardan hiç hoşlanmayız. Sınıfları düzenli, öğrencileri düzgündür. Her ders tahtaya incelenecek konu ve stratejiler yazılır. Bu başarılı öğretmenler stratejileriyle ünlüdür zaten. Eğitim Bakanlığı'nın en sevdiği yeni kelime. Bu öğretmenlerin sınıfın düzeni içinde yapılması gereken işleri yaptırdıkları iyi öğrencileri vardır. Öncelikle tahtayı stratejileri yazan bir görevli vardır. Sonra defterleri kontrol eden ve ödevleri toplayan görevliler vardır. Ödev kağıdının üst sol tarafına öğrenci adının numarasını ve sınıfını yazar. Sağ kenara tarihi atarken ayları rakamla değil yazıyla yazar. Bu dünyada iş adamları dahil pek çok kişi ayları yazmaya üşendiği için bu çok önemlidir. Kağıdın ortasına konu başlığı yazılır. Kağıdın iki tarafından marj bırakılır ve ödevde hiçbir karalama yapılamaz. Defter ya da ödev kağıtları bu kurallara göre hazırlanmamışsa sınıf başkanı hemen bir eksi işareti koyar ve karne notlarında bu eksiler çok önemli rol oynar. Bu konuda öğretmen ve sınıf başkanı çok acımasızdır. Bir de yoklama yapan görevliler vardır. Onlar da velilerden gelen mazeret kağıtlarını toplar, velisinden kağıt getirmeyen öğrenciye acımak yoktur. Bazı öğrenciler velilerin yerinde mazeret kağıdı yazıp imza taklidinde çok yeteneklidir. Hatta doktor raporu yazanlar bile vardır. Bunlar kafeteryada ya da alt katta bazı şekillerde ödüllendirilir. Tahta silgisini temizlemek için sınıftan çıkan öğrencinin bu önemli görevini kötüye kullanıp bir sigara içmek ya da sevgilisiyle alt katta iş pişirmek gibi bir şey aklına bile gelmez. Zaten bu konuda yemin vermiştir. Çünkü okul müdürü ders saatlerinde o alt katta pek çok şey döndüğünden fazlasıyla şikayetçidir. Ayrıca kitap satışlarında makbuzları düzenleyen ve dağıtan, pasoları dağıtan, okula giriş çıkışlarda imza atılan kağıtları toplayan ve sınıfları düzenli tutmak, çöpü dökmek gibi görevleri olan öğrenciler vardır. Bunların görevi de çok önemlidir. Çünkü bir de bakarsınız müdür Japonya'dan ya da Liechtenstein'dan bir ziyaretçi gelir. Başarılı öğretmen bu görevlilerin en başıdır. O görevlilere görevlerini öğretir ve daha üst görevlilerin alt görevlilere aynı şekilde görevlerini öğretmesini öğretir. Görevliler arasında çıkan anlaşmazlıklar bir başka görevli tarafından denetlenir. Bunların işi çok zordur çünkü merdivenlerde, alt katta hatta okul dışındaki olaylardan sorumlu tutulurlar. Bu görevlileri şu veya bu şekilde rüşvetle kandırmaya çalışan öğrenciler derhal müdürün karşısına çıkar ve dosyasına bir sabıka kaydı işlenir. Bu kayıt tesisatçılıktan oto tamirciliğine kadar her alanda çocuğun hayatını etkileyecektir ve diğerlerine örnek olması için verilir. Stanley bütün bu düzene burun kıvırarak öğrencilerin alt katta bu kadar görevi yerine getiremeyecek kadar meşgul olduklarını söylüyor. Ama herkes yerli yerinde görünüyor ve bu önce öğretmenleri, sonra müdürü ve yönetim kurulu başkanını, onun yardımcılarını, hatta New York valisini ve Amerikan başkanını ve en son olarak Tanrı'yı mutlu ediyor. İşte Stanley böyle diyor. Üniversitede bir profesör, Takeray'ın Boş İnanç adlı kitabını yorumlarken bütün öğrenciler defterlerini açıp kalemlerini ellerine alırlar. Romandan hoşlanmasalar da notlarının düşeceği korkusuyla ağızlarını açmazlar. Ben aynı kitabı lise 3 sınıfındaki çocuklara anlatmaya başladığım anda mırıldanmalar başladı. Bu aptal kitabı ne diye okuyacağız? Bunda tartışacak ne var? Onlara kitabın Becky ve Amelia adlı iki kadının erkeklerle olan maceralarını anlattığını söylediğim halde şikayetler devam etti. Ama çok eski İngilizce ile yazılmış. Bunu kim anlar? Sınıftan 4 kız öğrenci nasılsa kitabı okumuş ve çok beğenmiş. Bu romanın filmi yapılmalı diyorlar. Oğlanlar esneyip duruyorlar ve bütün İngilizce öğretmenleri aynı mı olur böyle diye söyleniyorlar. Bu kitapları okumak ne işimize yarayacak? Araba tamir ederken, klima takarken bunlara mı anlatacağız? Onları kırık not vereceğimi söyleyerek korkutabilirim. Ve bu kitabı okumayanların İngilizceden geçemeyeceğini, dolayısıyla okuldan mezun olamayacağını söyleyebilirim. Bütün oğlanlar da çok iyi biliyor ki kızlar bir lise mezunu bile olmayan erkeklere dönüp bakmıyor. 3 hafta boyunca onları kitabı sevmeleri için etkilemeye, teşvik etmeye çalıştım. 19. yüzyılın başlarında genç bir kadın olarak hayatla nasıl mücadele edildiği konusunda tartışmalar açmaya uğraştım. Ama hiçbir şekilde onların ilgisini çekemedim. Bir gün bir tanesi kalkıp tahtaya "Becky Sharp, geber" diye yazınca artık bu konuyu kapattım. Ama tedrisat gereği bir kitap okumaları gerekiyordu ve kırmızı lekenin daha kolay olacağını düşündüm. New England'da cadıların nasıl asıldığı, Amerika'ya gelen geri kafalı insanların kızılderileri nasıl küçümsedikleri ve din baskısını onlara anlatırım dedim. Almanya'da 1930'larda Hitler'in nasıl insanların beyinlerini yıkadığından söz ederim. Ama kimse benim öğrencilerimin beynini yıkayamaz. Onlara şarkı bile söyledim. Ama başladığım bütün şarkıların sonunu onlar getirdi. Ben de onların bildikleri şarkıları söylemelerini istedim. Radyo ve televizyon reklam müzikleriyle bana reklamın gücünü kanıtladılar. Onlara bu konuda beyinlerinin yıkanmış olduğunu anlatmaya çalıştım. Bunu asla kabul etmediler tabii. Bize kimse baskı yapamaz. Biz kendi istediğimiz şeyi yaparız. Kendi seçtiğimiz şeyleri severiz. Reklamların insana hangi sigarayı içeceğini, hangi birayı tercih edeceğini, hangi diş macununun en iyi olduğunu zorla kabul ettirdiğini söylediğimde biraz yumuşayarak süpermarkette akıllarında kalan belli bir markayı seçtiklerini itiraf ediyorlar. Ama şalgam marka bir sigaranın reklamı olsaydı böyle bir sigarayı asla almazdık. Onlara McCarthy'yi sorduğumda tanıdıklarını söylüyorlar ama sadece annelerinden babalarından duydukları kadarıyla. Komünizmden bizi kurtaran adam diyorlar. Günlerce Hitler'den McCarthy'ye ve New England'daki yobazlıklara kadar pek çok şeyi birbirine bağlamaya çalıştım. Amacım kırmızı lekeyi okumaya onları hazırlamaktı. Bu arada velilerden okula telefonlar yağmaya başladı. Bu adam McCarthy ile ilgili olarak çocuklarımıza neler anlatıyor? Senatör bu ülke için çok şey yaptı. Bu adamı atın. Sorola bu öfkeli telefonlar üzerine beni kenara çekiyor. Sana karışmak istemem ama İngilizce dersi mi veriyorsun, tarih dersi mi? Ben de çocukları Kırmızı Leke adlı kitabı okumaları için bir şeylere hazırlamaya çalışıyordum diyorum. Böyle bir şeyle uğraşmana gerek yok. Onlara şu kitabı okuyacaksınız demen yeterli. İster kitabı sevsinler ister sevmesinler. Bu kadar. Sonunda kitapları dağıttım ama şikayetler devam etti. Yine eskilerden kalma saçmalıklar. Mr. McCord, sizin farklı olduğunuzu sanıyorduk. Diğer öğretmenlerden daha iyi olduğunuza inanmıştık. Kitabı kısaca özetleyerek Boston'da bir Amerikalı kadının kocası olmayan bir erkekle ilişkiye girerek hamile kaldığını anlattım. Adamın kim olduğunu söylemek istemedim. Çünkü bütün romanın en kritik noktasını açıklayarak merak unsurunu yok etmekten korktum. Erkek öğrencilerden biri kalkıp kimse babasının kim olduğundan emin olamaz ki demesin mi? Bir arkadaşı baba diye bildiği adamın babası olmadığını, kendi babasının Kore'de öldüğünü öğrenmiş. Ama onu büyüten bu adam da pekala iyi bir adammış. Amerikalılara göç eden bu kadının doğurduğu çocuğun babası kimse kim, bize ne? Sınıfın çoğu ona katılarak kitabı okumamak için güzel bir mazeret yakaladıklarını düşünmüş olmalı. Ama her birinin sabah kalkıp baba dedikleri adamın gerçekte asıl babaları olmadığını öğrenmenin korkusuna kapıldığı da muhakkak. Bazılarının ise babalarından hiç memnun olmadıkları için başka bir babaları olması fikrini pek beğendikleri kesin. Çocuklar, bu kitabın konusu bu değil. Ama hocam, bu eski İngilizceyi nasıl anlayacağız? Şu Hawthorne da ne biçim kitap yazmış böyle? Siz bize hep ağdalı laflardan kaçının demiyor musunuz? Sade bir dille yazın diyen siz değil misiniz? Hocam, Daily News gazetesini okusak, o gazetede çok iyi yazarlar var. Ne yazdıkları gayet açık. Birdenbire o gün cebimde 5 kuruş param olmadığını hatırladım ve bugün öğretmenlik mesleğimde bir dönüm noktası oldu. Cebimde sadece 48 sent vardı. Vapura ve metroya yetmeyeceği gibi öğlende de aç kalacaktım. Bir kahve bile içemezdim. Şimdi size başka bir kitap önereceğim. İçinde uzun uzun cümleler, zor ve anlaşılmaz kelimeler olmayan ve siz yaşlarda bir çocuğun maceralarını anlatan bir kitap okumak ister misiniz? Coleman Kitap Evi'nden sizler için alabilirim. Hemen liste yapayım. Taksitle ödeyebilirsiniz. Üzerinde para olanlar ilk ödemelerini yapsın. Tabii hiçbiri topladığım onca bozuk parayla öğlen yemeğimi çıkardığım gibi hemen kapıdan çıkınca Moirot Bar'da bir bira bile içeceğimi asla akıllarına getirmemiştir. Yine de bozuk paralar bir anda tükendi. Kitap evine telefon ettiğimde elimde sadece bir jeton parası kalmıştı. En azından bir sipariş vermek zorundaydım. Çünkü okul kütüphanesinde yeryüzünün devleri gibi çocukların okuyabileceği binlerce kitap varken onlara başka bir kitap aldırmak yasal bir şey değildi. 2 gün içinde kitaplar geldi ve ben sınıfta dağıttım. Parası ödenmiş ya da ödenmemiş sipariş karşılanıyordu. Çocukların bazısı kuruş ödemedi. Kimisi payına düşenden daha az ödedi. Ama gelen bozukluklar beni maaş gününe kadar idare etti.